Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşok Ünün. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 6. kaset B100'ü, sayfa 229. Kendi tabağını telaşla mutfağa taşıdı Zinet. Meyve yemeyecek misin? Sağ ol yavrum, gideyim ben. Dadı, ne oldu birdenbire? Şurada ağız tadıyla yemek yiyorduk. Kar, dedi dadı. Ne olur ne olmaz. Ben gelirim yine. Hava açınca gelirim. Bir istediğin olursa söylersin. E mi kızım? Hani çay vakti poğaçaları yiyecektik. Aslı'yı görecektin. Bakarsın gelmez. Yolcu yoluna gerek. Aslı'nın geleceğinden hiç emin olmadığım için ses çıkaramadım. Kapının önünde sarıldım yaşlı kadına. Kendine iyi bak dadıcığım, dedim. Sen de öyle, dedi. Allah'a emanet ol. Hem kendine hem de annene iyi bak. Nedim Bey'in emanetidir. Allah şifasını tez vakitte verir inşallah. Asansörün düğmesine bastım. Bekledik birlikte. Asansör gelince tekrar sarıldı bana. Yanaklarımdan öptü. Asansörün kapısını kapatıp evime girdim. Evime kızarmış köfte. Ellerime de dadının gül suyu kokusu sinmişti. Camın önüne koştum dadıya el sallamak için. Ama o hiç dönüp bakmadı pencereye. Eriyen karların üzerinde uzun lacivert mantosu, siyah başörtüsüyle kara bir leke gibi bastonunu çok yaşlı bedenine destek ederek ağır ağır uzaklaştı. Ellerime sinen, bana hep mevlitleri ve ölümü anımsatan gül suyu kokusunu burnuma çekerken Zinet dadıyı son görüşüm olduğunu tuhaf bir şekilde bildim. Sofrayı kaldırdıktan sonra mantomu giydim ve çıktım. Hastaneye uğramadan sokaklarda dolaşa dolaşa annemin evine geldim. Fatma ya henüz dönmemiş ya da gelip yine çıkmış olmalıydı. Kimseler yoktu evde. Suçluların ellerinde olmadan suç mahalline dönmeleri gibi ayaklarımın ucuna basa basa yürüdüm yatak odasına doğru. Goblen kaplı kutuyu aldım, sakladığım yerden, çantamdan anahtarı çıkardım, açtım kapağını. Bu kez yatağı değil, pencerenin yanında durduğu için dışarının aydınlığını alan küçük berjere oturdum, ayağımı önümdeki pufa uzattım. Gözlüklerimi taktım, okumaya başladım. Annem bu defterde Nedim Baba ile tanışmasını ve Bozova'daki ilk günlerini anlatmış. Atlaya atlaya göz gezdirdim sayfalara kendimle ilgili bir şeyler bulmak için. Maksadım annemi bunalıma sürükleyen nedenleri bulup suçluyu yakalamaktı. O kişinin ben olduğunu biliyorum. Hissediyorum bunu. Ama ille de gözlerimle görmek, ellerimle tutmak istiyorum annemin beni suçladığı satırları. Sonra aynanın karşısına geçecek ve işte anneni deli eden sensin diye parmağımı gözüme sokar gibi uzatarak suçlayacaktım kendimi. Nedim Baba sayesinde gözaltından kurtarılıp eve getirildiğim gün annemle yaptığımız kavgayı arıyorum sayfaların arasında. Bu kez bana çok yabancı gelen anneme karşı derin bir anlayış duygusuyla. 27 Mayıs çorbasına bir tutam tuz da katkıda bulunan ve darbelerin hiçbir işe yaramadığını yaşayarak öğrenen annemin, şimdi iyi anlıyorum beni sokak kavgalarından neden korumak istediğini. Hükümetleri sokaklara dökülen heyecanlı gençler yönlendirmemeli. Derken ne demek istediğini biliyormuş demek. Zaten hep söylemez miydi? Üzerinden bir 10 yıl geçtikten sonra gördüm ki gençlik heyecanıyla çocukça bir eylem yapmışız meğer. Bir yıl daha sabretsek seçimlerde devrilip gideceklerdi diye. Annemin anıları gün be gün düzenli bir şekilde tutulmamış. Bazen haftalarca hiçbir şey yazmamış defterine, bazen tarih koymamış. Karıştırıp duruyorum defteri ileri geri. Kimi olaylar çok önemli, kimi yazdıkları incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Gördüğü bir filmi anlatmış örneğin. Hayatta en çok sevdiği insanı, babasını kaybettiği gün ise sadece bir tek cümle düşmüş defterine. Babam gitti. Bir süre sonra camdan giren ışık yetersiz kaldı. Hava erken kararıyor bu mevsimde. Defteri bırakıp kalktım, kapının yanındaki elektrik düğmesini çevirip döndüm yerime. Yine pufa uzattım ayaklarımı. Gözlerimi kapatıp bir süre oturdum öyle. Defterin en ilginçlerini sabah okumuşum anlaşılan. Ben doğmadan önce yaşanan siyasi olaylara içinde yaşamışım gibi tanıklık etmek tuhaf bir duyguydu. Annemin içtenlikle kaleme aldığı satırlar etkilemişti beni. Öğrencileri döven polislere, bu eylemleri destekleyen hükümete kızgınlık duymuştum. Daha sonra okuduklarımda dünyaya geliş öykümün dışında beni ilgilendiren pek bir şey yoktu. Aradığımı bulamamıştım üstelik. Kendimi suçlatacak satırları yani. Defterin sonuna da şöyle bir göz atıp eve dönmeye karar verdim. Koltuğun yanında yere bıraktığım deftere uzandım. İçine koyduğum ayraç düşmüş olmalıydı. Ortalarda bir yerdeydim. Işığı yakmak için kalkmadan önce. Sonlara doğru bir sayfa açtım rastgele, okudum. Onları gördüm. Gördüm onları. Gördüm. Gördüm. Gördüm. Ne kadar yalanlasalar da, inkar etseler de bu gözler benim gözlerim. İşte bu gözlerle, kendi gözlerimle gördüm onları. Gördüm, gördüm, gördüm, gördüm. Nefes almak istemiyorum. Hatırlamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Tanrım, ölmek istiyorum hemen. Bu da nesi? Kimleri görmüş annem? Neden ölmek istemiş? Neden? Yüreğim öyle hızlı atıyor ki başucu saatinin tiktakları gibi net duyuyorum sesini kalbimin. Günlerden beri o kadar yorgun ve perişandım ki Ayde'yi cezaevinden eve getirdiğimiz günün gecesinde uyku hapına gerek kalmadan başım yastığa değer değmez dalıp gittim. Kim bilir kaç saat sonra bir kabusla uyandım. Polisler kızımı saçlarından çekerek sürüklüyorlardı yerde. Onun saç diplerindeki keskin acıyı kendi başımda duyabiliyordum. Bildik bir acıydı yılları aşarak gelip kafa derime yapışan. İri yarı, ayı gibi bir polisin tabancasını kızıma doğrulttuğunu görüyordum. Hayır! Ter içinde uyandım. Dikildim, oturdum yatakta. Allah'a şükürler olsun, sadece bir karabasandı bu. Kötü bir rüya görmüşüm. Kızım içeride odasında mışıl mışıl uyuyor olmalı. Başucu lambamı yaktım. Nedim yanımda değildi. Salonda sigara içiyordur. O da benim kadar perişan oldu şu son günlerde diye düşündüm. Keşke alaydım verdiği uyku hapını yatarken. Söylemişti. Kötü rüyalar görüyorsun. Al da rahat et demişti. Pembe hap hala başucumda duruyordu. İndim yataktan, hapı elime aldım. Gidip bir bardak su alacağım mutfaktan. Ayda'ya da bakarım rahat uyuyor mu diye. Belki o da uyuyamamıştır. Uyanıksa laflarız biraz. Bir de çay kaynatırım ona dedim. Mutfağa yürüdüm çıplak ayak. Kapı aralıktı. Işık vardı içeride. Herhalde Nedim sigara içiyordu. Kapıyı ittim yavaşça ve onları gördüm. Onları gördüm mutfakta. Gördüm, gördüm, gördüm onları. Defteri bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Terden sırılsıklamam. Gözlerim buğulanıyor. Elimdeki defterde bir resim beliriyor. Mutfaktaki formika masanın önünde annem, üzerinde uçuk pembe geceliği, elinde uyku hapı, saf bir çocuk gibi gözleri kocaman açılmış, dizleri, dudakları titreyerek duruyor. Bir eliyle masaya tutunmuş düşmemek için. Yanlış anladın dedi Nedim. Senin zannettiğin gibi değil. Sesim çıkmıyor ki cevap vereyim. Dizlerim titriyor, ellerim titriyor, dudaklarım titriyor. Binlerce nabız atıyor tüm bedenimde. Dişlerimin birbirine vurduğunu duyuyorum takır takır. Nihayet bir ses çalınıyor kulağıma. İnsan sesine benzemeyen, metalik bir hırıltı gibi, hayvan inlemesi gibi tuhaf bir ses bu. Seni emziren kadınla mı yatıyordun bunca yıl? Tanrım, bu benim sesim. Biz onunla hiç yatmadık. Sen yanlış anladın, diyor. Nasıl yanlış anlarım? Gözümün önünden gitmiyor gördüğüm manzara. Zinet'in elbisesinin düğmeleri çözük. Süt beyazı memeleri ortada. Kocam, benim kibar, nazik beyefendi kocam, dadısının önünde dizlerinin üzerine çökmüş, başını kadının memelerine gömmüş. Ben bunun neresini yanlış anladım? Biri söylesin bana. Allah rızası için biri bana söylesin. Kocam bana, sen rüya gördün, hayal gördün, kabus gördün desin. Demiyor, sadece yanlış anladın diyor. O, Allah'ın cezası koca karıda aynı sesleri söyleyip duruyor. Yanlış anladın gülüm, yanlış anladın yavrum. Nedim diyorum, ne zamandır sürüyor bu ilişki? Öyle bir ilişki yok. Nasıl yok? Ben sizi gördüm. O öyle bir ilişki değil. Nedir o zaman? Nasıl bir ilişki bu? Bu değişik bir şey. Anlatması zor. Anlat, hışır gibi sesim. Beni rahatlatmaya çalışıyordu. Ayda'ya çok üzülmüştüm. Çok üzüldüğüm zamanlar. Anlayamazsın rengi gül. Sandığın gibi değil. Ne zamandır sürüyor? Ne? Bu benim anlayamayacağım ilişki. Kendimi bildim bileli. Niye evlendin benimle o halde? Böyle bir cerahat varken hayatında benimle niye evlendin? Yanıtlamıyor. Benimle niçin evlendin? Kendi sesimden korkuyorum. Sesim duvarlara çarpıp kulaklarımda yankılanıyor. Bağırma, lütfen bağırma. Niçin evlendin benimle? Niçin evlendin benimle? Madem o vardı, niçin evlendin benimle? Fısıldıyorum bu kez. Sadece ben duyuyorum yılan tıslaması gibi çıkan sesimi. Sana aşık oldum. Çok güzeldin. Kimseleri beğenemiyordum ben seni görünce. Hem güzel bir karım olur, hem de evdeki hizmetçiyi beceririm diye mi düşündün? Neler söylüyorsun sen? Gerçeği. Gerçek bu değil. O bambaşka bir ilişki. Seksle, aşkla ilgisi yok. Bağırıyorum avaz avaz. Sesim yine duvarlarda yankılanıp bana geri dönüyor. Madem o vardı, benimle niçin evlendin? Çok güzeldin. Çok güzeldin. Çok güzeldin. Çok güzeldin. Güzelmişim. Çok güzelmişim. Kezzaplar döküp suratımı yakmak geliyor içimden. Yüzümü tırnaklarımla parçalamak istiyorum. Canım acıyor. Uzun tırnaklarım kan içinde. Ellerimi yakalıyor Nedim. Kurtarmaya çalışıyorum ellerimi. O benden güçlü, beceremiyorum. Tekmeler atıyorum kocama. Önüme gelen her şeye tekme atıyorum. Bir yandan da bağırıyorum. Avazım çıktığı kadar. Neden? Neden? Neden? Ben de bağırıyorum. Neden? Neden? Diye. Annemin satırlarındaki çığlığına karışıyor sesim. Kendi sesimden korkup susuyorum. Ağlamak istiyorum ama gözlerim kupkuru. Ağzım da kupkuru. Dilim damağıma yapışmış. Hızla okuyorum sayfaları, hızla. Annemin çilesi süratle geçen bir kara tren gibi akıyor gözlerimin önünden. Okuduğum son satırlarda. Çıkarsınlar beni buradan, evime götürsünler. Ben deli filan değilim. Sadece konuşmak istemiyorum kimseyle. İçimden ağzıma açmak, tek bir laf etmek gelmiyor. Yemek yemek istemiyorum. Su içmek istemiyorum. Uykum hiç yok. Bu odada değil de evimdeki yatağımda kimseyi görmeden ve hiç kalkmadan öylece yatmak istiyorum ölene kadar, diyor annem. Defter elimden düşüyor. Ellerim öyle çok titriyor ki defteri alamıyorum yerden. Kafamı kurcalayan yüzlerce sorunun yanıtını okudum az önce. Benim göz altından çıkarılıp alelacele Londra'ya yollandım. Annemin bunalım nedeniyle kliniğe kaldırıldığını öğrendiğim, İstanbul'a geri getirildiğim ve annemin yatırıldığı yurt dışındaki klinikten evine sadece güzelliğini düşünen bir zombi olarak döndüğü yıl bu. Onu bunalıma sürükleyen meğer ben değilmişim. İçimin rahat etmesi gerekirken tarifsiz mutsuzum. bin pişmanım defterleri karıştırdığıma, Pandora'nın kutusunu açtığıma. Gerçi şimdi çok şeyi anlıyorum ama bir soru var ki onu kimse yanıtlamayacak benim için. Neden? Neden? Nedim baba, neden? Nedim baba telefonda. Seni zorla gönderdik ama şimdi de geri istiyoruz Ayda, demişti. Sana büyük bir haksızlık yaptığımı biliyorum evladım. Ama burada sana çok ihtiyacım var. Yılbaşında mutlaka evde ol. Kaya'ya sonra gidersin. Mart tatilinde hep beraber gideriz, olur mu? Ama ben Kaya'ya arkadaşlarımla gidecektim. Zaten burada kendime bir muhit yapmam, arkadaş edinmem kolay olmadı. Şimdi de tam onlarla birlikte tatil yapacakken, biliyorum çocuğum, diye sözümü kesiyor Nedim baba. Ne söylesen haklısın. Bil ki çok zor durumda olmasam senden bunu istemem. Annen eve döndüğünde senin onun yanında olmanın yararı büyük olacak. Nereden dönünce? Seyahate mi çıktı? Bozova'ya mı gitti yoksa? Gelsen iyi olur. Senden bunu rica ediyorum. Telefonu kapatınca avaz avaz bağırmıştım kendi kendime. Beni de düşünen bir Allah'ın kulu yok mu diye. Ben de bir insandım onlar gibi. Fikirleri, hevesleri, arzuları olan. Beni zorla sürüklemişlerdi evimden, okulumdan, arkadaşlarımdan, sevgilimden ayırmışlardı. İtirazlarımı hiçe sayarak kaldırıp atmışlardı bir başka memlekete. Neymiş, beni korumak istiyorlarmış. Sonra da tam düzenimi kurmuş, yeni hayatıma alışmışken beni geri çağırıyorlardı. Elbette diye düşünüyordum. İngiltere'de tahsil pahalıya patladı Nedim Bey'e. Üstelik ordu yönetimi el koydu Türkiye'de. İhtilal oldu ihtilal. Tüm dernekler, partiler kapatıldı. Askerler beni bekleyen tehlikelerin hepsini bertaraf ettiler. Ellerine sağlık. Böcek ezer gibi ezdiler solcuları. Sadece sağcılar kaldı ülkede. Oh ne iyi. Hem memleket hem de ben kurtulduk. Ben kıl payı kurtulmuştum aslında. Yurt dışına çıkışımı 10 gün ertelemiş olaydım hiç çıkmayacaktım. Çünkü Eylül darbesiyle insanların yurt dışına seyahat hakları da kaldırılmıştı. Askeri rejimle idare edilen bir ülkede faşistlerin arasında yaşamak zorunda kalmadığım için şanslıydım. Ama bu kadarcık bir mutluluğu bile bana çok görüyordu annem. Sinan hapisteydi. Annemin içi rahattı bu yüzden. Üvey babamın fabrikasındaki grevler sona erdiği için o da rahattı. Gerçi ilgisi kalmamıştı fabrikayla ama yıl sonları kar dağılımında alıyordu kendine düşen payı. Endişelenecek, korkacak hiçbir şeyi kalmayan annem bu kez de uzaktaki kızını özlüyor ve kendi yurt dışına çıkamayacağı için kızı ona gelsin, eteğinin dibinde oturup dursun istiyordu herhalde. Askerler, annem, Nedim baba, kardeşim ve ben huzur içinde birlikte yaşayalım istiyordu. Defterimden bir sayfa koparıp mektup yazmaya başlamıştım Nedim babaya. Ona neden dönmek istemediğimi anlatacaktım. Burada siyasi tutuklularımdan yavaş yavaş arınmaya başladığımı, arkadaşlar edinip huzur bulduğumu, İstanbul'a gelmeyeceğimi, fakülteyi burada bitirmek istediğimi yazacaktım. Kağıdı buruşturup yeniden başlıyordum. Özenle seçilmiş kelimelerle. Sinan hala İstanbul'da. Beni geri getirirseniz onunla görüşmeye devam ederim diye korkutsam inanırlar mıydı? Ya da askeri idare altında bir fakültede sivri fikirlerimle bir tehlike arz edebileceğimi söylesem korkarlar mıydı? Tüm bunları düşünüyordum da annemin nesi var diye sormak hiç aklıma gelmiyordu. Kızgındım ona. Nedim babanın beni hapishaneden çıkarıp eve getirdiği gece müthiş bir kavga etmiştik annemle bağıra çağıra. Kapımı güm diye vurup odama çekilmiştim. Annem ne ertesi gün ne de daha sonra konuşmuştu benimle. Sadece benimle değil, kimseyle konuşmaz olmuştu evde. Beni yolcu ederken bile suskundu. Dönüp de ne yapacaktım? Telefon tekrar çalmıştı. Bu sefer kardeşim vardı hattın ucunda. Sesi endişeli, hatta ağlamaktaydı. annemin bir kliniğe yatırıldığını, bir ay süreyle kimseyle görüştürülmediğini söylüyordu. Acaba intihara mı kalkıştı abla diye soruyordu bana. Hayır, annem öyle şey yapmazdı. İkna ediyordum kardeşimi. Gel abla, diyordu. Ne olursun gel. Bu telefonu baban mı ettiriyor sana? Nasıl yani? Baban mı söyledi beni çağırmanı? Babam söyler mi hiç? Ben de sana tembih edecektim. Aman babam duymasın aradığımı ne olur. Kızar sonra bana, diye. Telefon kulağımda ne diyeceğimi bilemeden duruyordum. Öyle şaşkın şaşkın. Utku, annem evde değil mi? Söyledim ya abla, annemi hastaneye kaldırdılar. Pardon, hastaneye değil, kliniğe. Babam, orası hastane değil, kliniktir dedi. Dinlenmek için gidilen bir yermiş. Önce hiç göstermediler. 2 hafta sonra ziyaretine gittik babamla. Annem çok zayıflamıştı. Yüzü solgundu. Bizi görünce çok sevindi. Bana sarıldı, öptü, öptü. Nerede bu klinik? Şişli'de. Evde kim var şimdi? Zinet dadı mı? Annem yokken sana kim bakıyor? Zinet dadı yok. Bozova'da o. Evde aşçı ile hizmetçi var. Her zamanki gibi. Ne demek bana kim bakıyor? Birinin bakması mı lazım bana? Sen bir Bozova çocuğu değil misin? Ölene kadar bir dadı koşmalı peşinde. Utku'yu hep kızdırırdım böyle ben. Ama bu sefer hiç oralı olmamıştı kardeşim. Abla ne olur gel, demekle yetinmişti. Telefonu kapatınca yazmakta olduğu mektubu buruşturup çöpe attım. Yılbaşı tatilinde onlarla kayağa gelemeyeceğimi söylemek için arkadaşlarımı aramalıydım. Annem hastalanmış diyecektim. Onlara evime dönmem lazım. Nesi var diye soracaklardı. Öldürücü ve bulaşıcı olmayan romantik bir hastalık bulmalıydım. Annem kafayı üşütmüş diyemeyeceğime göre veren mi olmuş deseydim acaba? Portakalları aldırdın, içmedin. Tazesini sıktım, yine sana şuraya bırakayım mı? Aa, ağlıyor musun Ayda Hanım? Ben de ne yapıyor diyordum odaya kapanmış. Ayol, bir kötü haber mi geldi yoksa? Ne zaman girivermiş Fatma odaya? Nasıl duymadım geldiğini? Bırak portakalı şuraya Fatma. Hayır, kötü haber filan yok. Ağlama kuzum. İyileşecek hanımım, bak görürsün. Hem Allah'ın işine karışılmaz, gücüne gider sonra. Bir şey daha söyleyeyim mi sana? Artık insan belli bir yaşa geldi miydi, gidicidir. Buna da alışmak lazım. Fatma, portakalı bırak, çık lütfen. Fatma çıkıyor gücenik suratıyla. O içeri girerken aceleyle yerden topladığım defter yüreğimin üzerinde. Yüreğim bir ateş topu. Ben ne yaptım? Ne hakla yasak alanlarda dolaştım, gizli bahçelerinde annemin. Bundan sonra ne yapacağım ben? Nasıl göğüsleyeceğim hakkım olmadan öğrendiğim gerçekleri? Kıskanç, kötü huylu, hırsız ben. Annemin yüzüne nasıl bakacağım? Ya Zinet'e? Zinet'e ne diyeceğim? Nasıl davranacağım? Annem yanılmış olabilir mi? Bir hayal, bir kabus görmüş olabilir mi? Tanrım, doğru olabilir mi okuduklarım? Aslı gel kızım gel, elimden tut, güç ver bana. Anneannen yoğun bakımda yaşamla savaşırken annen de burada can çekişiyor. İtiraf. Zinet elinde hazır ettiği bozukları şoförünün avucuna boşalttı, indi dolmuştan. Yavaş yavaş köşe başına yürüdü. Fırının önüne gelince duraladı. Herkes ekmeğini çoktan alıp evine çekilmişti besbelli. Bomboştu fırın. Çıtırlığını kaybetmiş ekmeğin parasını ödeyip torbasına atarken. Hamur olmuş bu, diye söylendi. Kusura bakma teyze, ekmekler hep rutubet kapmış kar yüzünden, dedi fırıncı. Onu kaloriferin üzerinde ısıtırım biraz. Zaten çorbaya doğrayacağım, dedi Zinet. Çıktı fırından. Bakkalın önünde de bir an duraladı. Vitrinde iştah kabartan pastırmalara göz attı ama giremedi içeri. Tek tük kar taneleri uçuşmaya başlamıştı yine. Hızlandı. Soldan ikinci sokağa sapınca çantasında el yordamıyla anahtarını arayarak yürüdü. Kapısının önüne gelince elindeki anahtarı hemen soktu deliğine. Apartman kapısının iyice kapandığını kontrol ettikten sonra ikinci anahtarla giriş katındaki kendi evinin kapısını açtı. Torbasını kapının yanında duran küçük masaya bırakıp ışığı yaktı, mantosunu askıya asıp tabureye oturdu. Kapı hızlı hızlı vurulduğunda ıslanmış ayakkabılarını çıkarıyordu ayağından. "Kim o?" diye seslendi. "Benim Zinet teyze, benim Asım." Belini tutarak doğruldu. Yeni kapattığı kapıyı açtı. "Buyur oğlum, ben de şimdi girdim içeri, soyunuyordum." "Biliyordum Zinet teyze, pencerede yolunu gözlüyordum." "Hayırdır?" "Bir ziyaretçim var." "Ne ziyaretçisi?" "Bir yaşlı adam geldi, seni sordu da."
"Allah Allah, kimmiş?"
"Eski bir tanıdıkmış, sizin oralardan. Akşama doğru mutlaka gelir dedik, gitmedi, bekledi."
"Nerede şimdi?"
"Bizde bekliyor bir saattir. Seni görünce bir haber vereyim dedim. Alacaklı malacaklı olmasın da."
"Adı neymiş, söyledi mi?"
"Söyledi ama unuttum. Sizin oradanmış, Bozova'dan yani."
"Yolla bakalım Asım oğlum. Kimmiş, ne istermiş görelim."
"Yani Zinet teyze, istemezsen eğer bu saate kadar dönerdi. Bugün gelmez artık der, salarım adamı."
"Benim kimseden ne alacağım ne vereceğim var. Yolla gelsin."
Asım çıktı, Zinet'in dairesinin tam karşısındaki evin aralık bıraktığı kapısında kayboldu. Zinet, Asım'ın açık bıraktığı kapıyı kapattı, terliklerini geçirdi ayağına, siyah başörtüsünü kapının yanındaki portmantoda asılı duran mantosunun üzerine özenle yerleştirip konsolun çekmesinden çıkardığı beyaz yemeniği saçlarını örttü. Oturma odasının ışığını yaktı. Kapı vurulunca açtı kapıyı.
"Aa, Yusuf Bey," dedi yüzünde ve sesinde şaşkınlıktı.
"Nasılsın bakalım Zinet Hanım?" dedi Yusuf.
"Hayrola beyim, hangi rüzgar attı seni buralara bunca yıl sonra?"
"Zinet teyze, ben kalayım mı?" diye sordu Yusuf'un arkasında duran Asım.
"Ömrüne bereket evladım, sen evine git. Annene de misafirime evine aldığı için teşekkür ettiğimi söyle."
Asım gidince içeri yürüyüp pencerenin önünde karşılıklı duran iki koltuktan birine oturdu Yusuf.
"Güzelmiş evin," dedi.
"Kaç kere geldin de kira toplamaya filan bir kere uğramadındı. Ne oldu da yolun benim eve düştü Yusuf Bey?"
"Atma Zinet, kirayı ben toplamam ki. Toplar yollarlar hesabıma. Ben gelsem en fazla 3 kere gelmişimdir bunca yıl içinde. Bu yüzden de karda zor buldum ya burayı. Ben gelmeyeli her taraf değişmiş. Yeni yeni yollar açılmış. Kocaman binalar yapılmış.
Sen de çok değişmişsin. Yaşlanmışsın görmeyeli. Epey çökmüşsün. Saçların da beyazlaşmış. Çay içer misin Yusuf Bey?"
"Sağ ol. Seni beklerken komşun ikram etti bir bardak çay. Dönüşüm için buralarda taksi bulunur değil mi?"
"Ana caddede karda bile vızır vızırdır taksiler. Senin araban, şoförün yok mu kuzum?"
"Yok, taksiyle geldim. Bu havada seni evde bulurum sanıyordum."
Yusuf karşı duvara dayalı konsolun üstündeki aile fotoğraflarını tetkik etti göz ucuyla. Kocaman bir çerçevede Nedim'in dadısının kucağındaki 4-5 yaşlarındaki resmini görünce yıllar önce eliyle çektiği fotoğrafı hatırladı. Demek büyütmüştü Zinet fotoğrafı. Bozova'dan resimlerle doluydu konsolun üstü. Yusuf'tan başka herkesin, kızları Serpil ve Semra'nın bile resimleri vardı konsolun üzerindeki aynanın kenarlarına iliştirilmiş.
"Karşı tarafa geçmiştim. Rengi Gül Hanım hastaneye kaldırıldı da haberin vardır herhalde."
"Yo, yeni duyuyorum. Ne oldu?"
"Beyin kanaması," dedi Zinet. Yusuf'un karşısındaki koltuğa oturdu.
"Deme yahu, geçmişler olsun. Nasıl şimdi?"
"İyidir. Sen niye geldin buralara? Apartmanda bir mesele mi var? Yine kaza mı patlamış yoksa?"
"Yok yok.
Rengi gül hangi hastanede yatıyor? Yüzün var mı onu ziyarete Yusuf Bey?
Zinet, seni alakadar etmeyen aile işlerimize burnunu sokma emi.
Sizin aileniz benim de ailem sayılır. Yaptıklarını, ettiklerini hep bildim ben Yusuf Bey.
Ve bana hep lanet okuyup durdun, öyle değil mi?
Kim demiş?
Bozova'da bir ağızdan bir laf çıkmaya görsün. Onu duymayan kalmaz, bilmez misin?
Ben hepsini duydum, senin beddualarının.
Ben sana değil, çömezine lanet okudum.
İşte ben de bu hususu konuşmaya geldim seninle.
Zinet merakla baktı Yusuf'un yüzüne.
Yıllarca bana okuduğun beddualar boşa gitmedi Zinet. Prostat kanseri oldum ben.
Geçmiş olsun Yusuf Bey. Uçkurunu önüne gelene çözdün de o yüzdendir.
Sen nereden biliyorsun benim uçkurumu kime çözdüğümü?
Güldü Zinet.
Yaşlandım ama bunamadım beyim dedi.
Ben bilmez miyim seni? İlk bildiğimde 13'üme yeni basmıştım. Unuttun mu?
Uçkur çözmekten kanser olunmaz.
Olunur. Yalnız kanser değil, bir sürü belalı illet olunuyor. Yıllardır dinliyoruz televizyonda.
O halde babamla Nedim de bu yüzden öldüler desene. Onlar da prostat kanseri oldular.
Haşa!
Bu işin uçkur çözmekle alakası yok. Ailede var bu menhus hastalık. Ağabeyim şanslıymış ki kalpten gitti. Tık diye öldü çekmeden.
Onun üzüntü ve utançtan yüreğine indi. Kimin yüzünden yüreğine indi onu da söyleyeyim mi?
Sen hiçbir şey söyleme. Sadece beni dinle. Buraya kadar geldimse bu havada kavga etmeye gelmedim. Bir diyeceğim var elbet. Doktor kontrolüne gelmiştim İstanbul'a. En çok 4 ay zamanım kalmış. Yarın sabah erkenden dönüyorum. Bir daha görüşemeyebiliriz.
Hakkını helal et öyleyse. Allah şifanı versin. Çektirmesin Yusuf Bey. Ölüm er geç hepimizin kapısında. Çok günah işledin ama onların hesabını Allah'a verirsin artık.
Zinet ayağa kalktı. Diyeceğimi bitirmedim Zinet.
Zinet tekrar oturdu yerine.
Gecikirsen taksi bulamazsın diye. Hani hastayım dedin de söyle bakalım diyeceğini.
O nefret ettiğin Yağız var ya.
Ne olmuş ona?
O kim biliyor musun?
Neriman'ın oğlu.
Sen öyle zannet.
Babasının Hilmi Efendi olmadığını ben biliyordum zaten.
Babasının kim olduğunu biliyor musun peki?
Nereden bileyim?
Yağız'ın babası benim Zinet.
Zinet'in ağzı bir an açık kaldı.
Neriman'ı ne zaman şaptın Yusuf Bey dedi.
Boşuna dememişim uçkurun gevşektir diye. Yüzünde alaycı bir gülümseme, parmaklarıyla yaş hesabı yapmaya çalıştı.
40'ına yaklaşmış koskoca kadınmış Neriman. Neredeyse anan yaşında. İlahi Yusuf Bey.
Yağız'ın anası Neriman değil Zinet.
Tevekkeli, huyunu suyunu sana benzetirdim Yağız'ın. Hep derdim Satı'ya, bunlar baba oğul gibi diye. Allah söyletirmiş meğer.
Anası Neriman değil dedim.
Zinet sustu, şaşkın şaşkın Yusuf'a baktı.
Anası kim biliyor musun?
Nereden bileyim ayol?
İşte ben de sana bunu söylemeye geldim.
Bana ne ki? Yüzünün rengi kaçmıştı Zinet'in.
Ölmeden önce bütün hesaplarımı kapatmak istiyorum. Evet, dediğin gibi günahlarım oldu, haksızlıklar da yaptım. İnsan öleceğini bilince bir tuhaf oluveriyor Zinet. Birkaç ayın kaldı demeseler bu sırrı mezara götürürdüm ama bütün taşlar yerli yerine otursun istiyorum şimdi. Sır mır kalmasın.
Zinet hiç konuşmadan dizlerini bitiştirmiş dimdik oturuyordu koltuğunda.
Bozova'daki o yazı hatırlıyor musun Zinet? Senin koynuna gelirdim. Irz düşmanı.
Çok yavaş sesle söylese de duydu Yusuf.
Bana ırz düşmanı gibi davranmazdın ama.
Ben mi çağırırdım seni yatağıma, kör olası diye lafını kesti Zinet.
Yusuf, Zinet'in kızgınlığına aldırmadan sürdürdü konuşmasını.
Sen gebe kalmıştın o yaz.
Sen de ortadan kaybolmuştun. Anan olacak Sultan Hanım dertop edip yolladıydı seni bir yerlere. El kadar kızın üstüne bindim, gebe bıraktım. Bari bir imam nikahı kıyayım da namusunu temizleyeyim demedindi. İşte o yüzden hiç sevmem ya seni. Bana kimse fikrimi sormadıydı. Büyükler ne derse onu yapardık, bilmez misin? Zinet yanıt vermedi. Yaşlanan gözlerini pencerenin dışında bir yere dikmişti. Sonra ne oldu o çocuğa biliyor musun? Diye sordu Yusuf. Ölü doğdu o çocuk. Pek de isabet oldu. Yusuf Zinet'e doğru eğildi. Kulakları ağır işitiyorsa duysun diye tek tek ve yüksek sesle. O çocuk yaşıyor Zinet, dedi. O çocuk Yağız. Yağız senin oğlun. Hiç tepki vermedi ihtiyar kadın. Gözlerini Yusuf'un yüzünden kaydırıp pencerenin dışındaki beyaz geceye baktı sadece. Yusuf bekledi. Zinet değil başını, bakışlarını bile Yusuf'a çevirmeden sessizce oturuyordu. Zinet, şşt, Zinet, neyin var kuzum? Bir şey söylesene. Zinet, beni duyuyor musun? Zinet, bana duyuyor, duymuyor numarası yapma. Zinet, sana söylüyorum. Zinet. Yusuf telaşla fırladı yerinden. Karşı koltukta oturan kadının namzını tuttu parmaklarının arasında. Başını göğsüne dayayıp kalbini, soluklarını dinledi. Sakinleşti. Bak, ben söyleyeceğimi söyledim. Ya sen? Sen de bir şey söylemeyecek misin? Pekala, sus bakalım. Hoşuna gitmediğini biliyorum. Benim de hiç hoşuma gitmemişti bunca yıl sonra gerçeği öğrenmek, ama ne yapalım? Kısmette bu da varmış. Sultan Hanım böyle bir oyun etmiş bizlere. Günahı boynuna kalsın. Sen de artık lanet okumayı bırak oğluna, tamam mı? Ben zaten gideceğim. O yüzden benim için de zahmet etme. Yusuf küçük odanın içinde sıkıntıyla dolandı. Yahu Zinet, bir taksi çağrılamaz mı buraya? Telefonun var, biliyorum. Zinet'ten ses gelmeyince sehpaya bıraktığı şapkasını geçirdi kafasına. Ben çıkıyorum. Caddeden çeviririm artık taksiyi. Haydi eyvallah Zinet. Hakkını helal et. Ben sana hakkımı çoktan helal ettim. Bazen düşünürüm de ne fıstıktın gençliğinde sen de yani. Böyle zehirli yılana düşeceğini hiç düşünemezdim o yıllarda. Gül gibi kızdın. Senin koynunda açtım gözümü ben. Neyse, hakkını helal et. Kapıya yürüdü Yusuf. Yahu, öleceğim diyorum. Bir güle güle bile yok mu? Ne tuhaf bir koca karı oldun sen be. Tamam, konuşma bakalım, inatçı keçi. Kapıyı açtı. Haydi Zinet, Allah'a ısmarladık. Yusuf tam kapıdan çıkmadan önce bir kere daha dönüp baktı pencerenin önündeki koltukta oturup kalmış Zinet'e. Sultan Hanım'ın ona küçük bir kızken öğrettiği gibi iki dizini bitiştirmiş, elleri kucağında saygıyla ve dimdik hiç konuşmadan öylece oturuyordu hala. Başı pencereden yana çevrili olduğu için kadının gözlerinden sessizce düşen gözyaşlarını görmedi. Veda. Onlar sizdiniz, bilmez miyim? Sırtlanıp gölgelerinizi, nasıl da kanatlanıp gidiyordunuz, sadece baktığım kalıyordu. Oysa gelseydiniz, en kırılgan yanlarınızda olsun. Hiç durur muydum? Çarpar giderdim geceyi, bende biriken düş kırıklıklarınızı. Çok bekledim, yoktunuz. Usulca okşayıp akşamlarınızı sesime bırakıp gidiyordum, duymuyordunuz. Tekin Gönenç. Alo, anne, niye açmıyorsun telefonu? Saatlerdir çaldırıp duruyorum. Neredesin kuzum? Duymadım. Nasıl duymazsın? Belki 100 kere çaldırdım. Telefonu bir yerde unuttun sandım sonunda. Ne var Aslı? Ne istiyorsun? İyi misin sen? İyiyim. Sesin bir tuhaf da. Neredesin şimdi? Anneannenin evindeyim. Ne yapıyorsun bomboş evde? Biraz ortalığı toparladım. Fatma yok mu? Var ama ben de biraz bir şeyler alacaktım evden. Annemin başucuna koymak için. Doktor söyledi ya. Nasıl anneannem? Bir değişiklik var mı?
Yok, hala yoğunda. Niye aradın beni?
İçimden bir ses, akşam yine eve gelmeyeceğini söyleyecek şimdi diyor. Ne olur Allah'ım, demesin bunu bana. Kızımla ne dalaşmak ne de evimde yalnız kalmak istiyorum bu akşam. Ona ihtiyacım var. Okuldan çıkacağım birazdan. Buluşup hastaneye gidelim diyecektim. Sesimin tınısı hemen değişiveriyor. Buluşalım. Hastaneye yakın bir kahve var. Hemen orada. Eczanenin karşısında. Orada buluşalım mı? Açsam bir şeyler de yerdik. Diye cıvıldıyorum. Aslı sesimdeki değişikliği fark etmeden soruyor.
Mahattan kafede mi?
Adını bilmiyorum. Öyle olmalı. Tamam. Ben yarım saat sonra orada olurum. Bay bay anne.
Bay bay.
Bay bay. Kendimi bay bay derken yakaladığım için kulaklarıma kadar kızarıyorum. Sinan duysa ne kadar alay ederdi bizimle şimdi. Tanışmamızın 3. ayında ilk kavgamızı bu yüzden yapmıştık. Ne olacak? Amerikan kolejci annenin kızı hoşça kal demesini bilemiyor diye alay etmişti benimle. Birbirimize girmiştik. Annemi korurken için için hak veriyordum Sinan'a. Yok bay baymış, yok okeymiş, yok süpermiş. Neydik biz? Onun söylediği gibi Türkçe konuşamayan züppeler mi? Ertesi gün evde ağzından ilk İngilizce sözcüğü kaçırdığında duman etmiştim annemi. Şaşırmıştı zavallı. Ağzımdan çıkan her sözün sadece Türkçe değil, öz Türkçe olmasında kocamın etkisini yadsıyamazdım ama anneme bu kadar yüreklenmemde de payı var mıydı acaba Sinan'ın? Annemin defterlerini yerlerine koyup kilitledim gardırobunu. Anahtarı başucundaki çekmeceye sakladım. Salonda şöminenin üzerinde duran aile fotoğraflarını çerçevelerinden çıkartmadan attım bir poşetin içine. Birden aklıma müthiş bir fikir geldi. Ona evinin sıcaklığını, vazgeçemediği alışkanlığını hatırlatacak yorganı da taşısam hastaneye izin verirler miydi acaba üzerine örtmeme? Fatma diye seslendim. Koşarak geldi Fatma. Annemin yorganını koyabileceğim bir şey bulsana bana. Yorganı götürüp de ne yapacaksın? Hastane battaniye dolu. Sen yorganı katla hele. Annemin boş valizleri nerede duruyor? Hayretle yüzüme bakıyor Fatma. Sana bir şey sordum.
Sandık odasında.
Ben sandık odasına yürürken buna da oldu olanlar dediğini duyuyorum Fatma'nın. Karanlık odada ışığın düğmesini arıyorum. Çevirince odaya dolan çiğ ışıkta gözlerim kapaşıyor önce. Rafların üzerinde sıra sıra boş valizler dizili. Ben hiçbir zaman annem gibi tertipli olamadım. Benim evimde valizler açılan dolapların tepesinde insanın kafasına düşer çoğu kez. Bunların hepsi kocaman valiz diye sesleniyorum Fatma'ya. Küçükler büyüklerin içindedir diye geri sesleniyor Fatma. İndirip açıyorum bir tanesini. İçinden yorganı sığdırabileceğim büyüklükte bir torba çıkıyor. Fatma'nın katladığı yorganı torbaya tıkıştırıyorum. Birden aklıma geceyi hastanede geçirebilme olasılığı geliyor. Annemin geceliklerinden bir tane seçip onu da yorganın yanına tıkıyorum. Gece kalacaksan diş fırçası filan da lazım olur, diyor peşimde dolanan Fatma. Onları hastanenin karşısındaki eczaneden alıveririm. Terlik, boş ver. Fatma torbamı asansöre kadar taşıyor. Uyandıysa benden selam söyle hanıma, diyor. Çorbasını yarın götürürüm gayrı. Bir elimde torba, diğerinde çerçeveleri koyduğum poşet, kendi çantam omzumda asılı çıkıyorum kapıdan. Soğuk hava tokat gibi çarpıyor, ağlamaktan ve anıların arasında savrulup bunalmaktan alev alev yanan yüzüme. Elimdekilerle kendimi dengelemeye çalışarak ağır ağır dikkatle yürüyorum buzlu kaldırımda. Kızımla buluşacağım için bir ferahlık var içimde, bir sevinç var. Sanki onunla karşı karşıya oturup sıcak bir bardak çay içince her şey yoluna girecek. Daha kolay katlanabileceğim beni bekleyen zor günlere. Okuldan erken çıkıp benimle kahvede buluştuğu, birlikte bir çay içmeyi kabul ettiği için ne kadar da mutluyum. Aslı ile buluşacağımız kahveye giriyor, yorganı tıkıştırdığım torbamı ona buna çarptırarak kalabalık salonda iki kişilik bir masa arıyorum. Cam kenarları dolmuş salonun dibinde bir yer ilişiyor gözüme. Bir sandalyeye elimdekileri bırakıp diğerine oturuyorum. "Bunları vestiyere alayım," diyor garson. "Kızım gelecek birazdan, o gelince alırsınız." Aslı geldiğinde yer bulamama olasılığına karşı emniyete alıyorum böylece ikinci sandalyeyi de, bu kadar ta Barbaros bulvarından kolay kolay gelemeyeceğini düşünerek. Kendime bir çay ısmarlıyorum. Bir de üzümlü kek kestiriyorum gözüme ama keki kızım gelince onunla birlikte yiyeceğim, sindire sindire. Garson az sonra getiriyor limonlu çayımı. Bir büyük yudum alıyorum çaydan, etrafımda oturanları incelemeye başlıyorum. Birbirleriyle çene çalan genç kadınlar var, çoğunlukla masalarda. Cam kenarındaki iki kişilik yerde oturan genç bir kızla genç erkeğin saçları birbirine değiyor, fısır fısır konuşurlarken. Oğlan kızın parmak uçlarına dokunuyor usulca. Kızarıyor kız ama çekmiyor elini. Aslı da böyle mi flört ediyor acaba heykeltıraşıyla? Gülümsüyorum kendi kendime. 6. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 7. kaset A yüzünde. Sayfa 251.